Ayrım 38.
Eğer son resim ondaysa artık kimden korkmamız gerektiğini anlarız hiç olmazsa. Değilse onu da kuvvet olarak alıp leylekin evini basarız. Bana güvenmesini, onun hançerinin ikimize yeteceğini söyledim. Bir bardak ıhlamur bile veremediğim için özür diledim karadan. Kahvehanenin lambasını yerden alırken üzerine yıktığım mindire bir an birlikte manidar bakışlarla baktık. Elimde lamba ona yaklaştım ve gırtlağının üzerindeki belli belirsiz kesiğin dostluğumuzun nişanesi olacağını söyledim. Bir parça kanı da akmıştı karının. Sokaklarda Erzurumilerin ve onları kovalayanların gürültüsü hala vardı ama kimse ilgilenmedi bizimle. Zeytin'in evine çabuk vardık. Avlu kapısını vurduk, evin kapısını vurduk ve pencere kepenklerini de sabırsızlıkla vurduk. Kimse yoktu. O kadar gürültü çıkarmıştık ki içeride uyumadığından emindik. İkimizin de düşündüğü şeyi Kara söyledi. İçeri girelim mi? Karanın hançerinin küt kenarıyla zorlayarak kapı kilidinin demirini yordum. Sonra kapı aralığına hançeri sokup yüklenip kanırtarak kilidi kırdık. İçeriden yıllarla birikmiş nem, kir ve yalnızlık kokusu geldi. Lambanın ışığında dağınık bir yatak gördük. Minderlerin üzerine düşüncesizce atılmış kuşaklar, yelekler, iki sarık, mintanlar, Nakşibendi Nimetullah Efendi'nin Farsça-Türkçe sözlüğü, kavukluk, çuha kumaş ve dikiş için iğne iplik, elma kabuklarıyla dolu bakır sahan, pek çok minder, kadife bir yatak örtüsü, boyalarını, fırçalarını ve nakkaşın bütün nakış malzemesini gördük. Piş tahtası üzerindeki yazı kağıtlarının, dikkatlice kesilmiş tabaka tabaka Hint kağıdının ve nakşedilmiş sayfaların arasına tam girecektim ki kendimi tuttum. Hem Kara benden daha hevesli olduğu için hem de bir üstad nakkaşın kendinden daha az hüner sahibi bir başka nakkaşın malzemesini karıştırmasının hiç uğur getirmeyeceğini bildiğim için. Zeytin sanıldığı gibi yetenekli değildir, isteklidir sadece. Hüner eksikliğini eski üstadları olan hayranlığıyla kapatmaya çalışır. Oysa eski efsaneler nakkaşın yalnızca hayalini alevlendirir, nakşı yapan eldir. Kara çamaşır sepetlerinin dibine varıncaya kadar bütün sandıkları, kutu içlerini didik didik ararken ben hiçbir şeye elimi sürmeden Zeytin'in Bursa işi havlularına, abanoz tarağına, kirli hamam peşkirine, gül suyu şişelerine, Hint basmasından gülünç bir peştemana, hırkalarına, yırtmaçlı ağır ve kirli feraceye, çarpık çurpuk bir bakır tepsiye, aldığı paraya göre ucuz ve bakımsız eşyasına ve pis halılarına göz atıyordum. Zeytin ya çok pintiydi, parasını saklıyordu ya da bir yere savuruyordu. Tam bir katilin evi, dedim sonra bir ilhamla. Bir namaz seccadesi bile yok. Ama bu değildi aklımdaki, düşündüm. Mutlu olmayı bilmeyen birinin eşyaları, dedim. Ama aklımın bir yönüyle mutsuzluğun, şeytanla yakınlığın nakşa yarayacağını da kederle seziyordum. İnsan nasıl mutlu olacağını bilmesine rağmen mutlu olamayabilir, dedi Kara. Bir sandığın dibinden çıkardığı kaba semerkandi kağıda yapılıp arkası kalın kağıtlarla kalınlaştırılmış bir dizi resmi önüme koydu. Ta Horasan'dan, yer altından çıkıp gelmiş sevimli bir şeytan gördük. Bir ağaç, bir güzel kadın, bir köpek ve benim çizdiğim ölümün resmini gördük. Öldürülen meddahın her akşam rezil bir hikaye anlatırken duvara astığı resimlerdi bunlar. Karanın sorması üzerine yaptığım ölüm resmini gösterdim. Eniştemin kitabında da aynı resimler var, dedi. Her akşam duvara asılacak resmi nakkaşlara çizdirmenin daha akıllıca olduğunu meddah da kahveci de anlamıştı. Biz nakkaşlara kaba kağıda alelacele bir resim çizdirir, hikayesini, nakkaş şakalarını biraz bize sorar, biraz da kendi uydurup hemen söyleyiverirdi. Niye eniştemin kitabı için çizdiğim bu ölüm resmini de ona da çizdin? Meddah'ın istediği gibi kendi başına bir resimdi ama eniştenin kitabına çizer gibi uğraşarak değil, çok çabuk ve elimin istediği gibi çiziverdim. Ötekiler de böylece belki de alay olsun diye o gizli kitap için nakşettiklerini daha kaba ve basitini meddah için çizdiler. Atı kim çizmişti diye sordu. Burun deliği kesik. Lambayı yaklaştırıp atı hayranlıkla seyrettik. Eniştesinin kitabı için yapılmış ata benziyordu. Ama daha hızlı, daha özensiz ve daha ucuz bir zevk için çizilmişti. sanki birisi nakkaşa daha az para verip acele ettirmekle kalmamış, onu daha kaba ve galiba tam da bu sebepten daha çok yaşayan bir at çizmeye zorlamıştı onu. "Bu atı kimin çizdiğini en iyi leylek bilir," dedim. O kendini beğenmiş budala, nakkaş dedikodusu işitmeden yaşayamadığı için her akşam kahveye gider. Bu atı leylekin çizdiğine eminim. 56. Bana leylek derler. Kelebek ile Kara gece yarısı geldiler. Resimleri tek tek yere dizdiler ve hangi resmi kimin çizdiğini söylememi istediler. Çocukluğumuzda kavuk kimin oynardık, ona benziyordu. Kağıtlara hocanın, sipahinin, kadının, cellatın, defterdarla katibin külahları, kavukları çizilir, sırtı çevrili başka kağıttaki görülmeyen adlarla birleştirilmesi istenir. Köpeğe kendimin çizdiğini söyledim. Hikayesini hepimiz alçakça öldürülen meddaha anlatmıştık. Üzerinde lambanın ışığı dalgalanan ölümü, hançerini gırtlağıma dayayan sevimli kelebek çizmiştir diye açıkladım. Şeytanı zeytinin büyük bir hevesle çizdiğini de hatırlıyordum. Hikayesini belki de rahmetli kendi söyleyivermiştir. Ağaca ben başladım. Kahveye giren bütün nakkaşlar çizmiştir yaptıklarını. Hikayesini de biz anlattık. Kırmızı da öyledir. Bir kağıda kırmızı damlamış. Pintimeddah bundan levha olur mu diyordu. Daha da damlattık kırmızıyı. Sonra bütün nakkaşlar yalnızca resmin bir köşesine kırmızı renkli bir şey çizmekle kalmadılar. Çizdiklerinin hikayesini anlattılar ki meddahımız bizim için söylesin. Bu güzelim atı, aferin ona, zeytin çizdi. Kederli kadını da kelebek diye hatırladım. O anda kelebek hançeri böğrümden çekti de Kara'ya güzel kadını kendisinin çizdiğini, evet şimdi hatırladığını söyledi. Pazar yerindeki parayı hepimiz, iki aptalı da tabii soyunda kalenderi aptalı olan zeytin çizmiştir. Bunların mezhebi dilenciliğe ve güzel oğlanları becermeye dayanır ki şeyhleri Ehvadüddini Kirmani 250 yıl önce bu işin kitabını yazıp Allah'ın cemalini güzel yüzlülerde gördüğünü şiirle söylemiştir. Üstad Nakkaş kardeşlerim, çok affedersiniz, evimizin bu dağınık hali için hazırlıksız yakalandık. Size ne amberli kahve verebildik ne de tatlı turunç çıkarabildik. Çünkü karı içeride odada uyuyor. Diyordum ki hevesle açıp da dibine kadar aradıkları sepetlerde sandık diplerindeki çuha kumaşların, uçkur bezlerinin, Hint ipeğinden ve tülbentten yazlık kemerlerin, acem basmalarının ve dolamaların arasında ve halıların, minderlerin altında ve çeşit çeşit kitap için hazırladığım nakışlı sayfaların ve ciltli kitapların sayfalarının içinde aradıklarını bulamadıkları zaman paldır küldür yan odaya girmesinler de elime kana bulamak zorunda kalmayayım. Yine de ama onlardan çok korkuyormuşum gibi davranmaktan bir haz aldığımı itiraf edeyim. Nakkaşın hüneri ben şimdiki anın güzelliğine pür dikkat kesilip her şeyi bütün ayrıntılarıyla ciddiye almaya hem de kendini fazlasıyla ciddiye alan bu alemle araya bir adım geri çekilip bir aynaya bakar gibi bir şakanın mesafe ve marifetini koymaya dayanır. Böylece sormaları üzerine evet Erzurumilerin baskını sırasında çoğu akşam olduğu gibi kahvehanede bir kalabalık olduğunu, içeride benimle Zeytin, Cetvelkeş Nasır, hatta Cemal Genç iki kalfa nakkaş, şu an onlarla düşüp kalkan genç hattatlar ve güzeller güzeli çırak Rahmi, başka bazı güzel şakirtler, şair, sarhoş, esrarkeş ve aptal takımından 6-7 kişi ve kahveciyi tavladıkları için bu mutlu ve nükteci kalabalığa katılmayı başarmış diğerleriyle birlikte 40 kişi olduğunu söyledim. Baskın başlayınca bir telaş olduğunu, kahvecinin topladığı edepsizliğe meraklı kuru kalabalığın bir suçluluk telaşı içinde ön ve arka kapılardan kaçmaya başlaması üzerine kimsenin aklına kahveyi ve kadın kıyafeti içindeki zavallı ihtiyar meddahı mertçe savunmanın gelmediğini anlattım. Bundan keder duyuyor muydum? Evet, bütün hayatımı içtenlikle nakşa adamış olan ben, Müsavvir Mustafa, namı diğer leylek, her akşam nakkaş kardeşlerimle bir yerde oturup sohbet, şaka ve istihza etmeyi ve güzel sözler, şiirler, kinayeli laflar söylemeyi gerekli bulurum diye açıkladım kıskançlıktan çok, çekmiş gözü yaşlı tombul oğlan havalarına bürünmüş, kuş beyni kelebeğin gözlerinin içine bakarak. Gözleri hala çocuk gibi güzel olan kelebeğiniz, çıraklığında çok da duygulu, enfes tenli bir güzeldi. Böylece yine sormaları üzerine şehir, mahalle gezip iş tutan rahmetli ihtiyar Meddah'ın nakkaşların devam ettiği kahvede dilbazlık etmeye başladığının ikinci günü bir nakkaşın belki de kahve sarhoşluğuyla Latife diye duvara bir resim asıverdiğini, bunu fark eden çenebaz Meddah'ın buna karşılık Latife olarak sanki kendisi resimde gösterilen köpek imiş gibi laf ebeliğine başladığını, bu çok hoşa gidince de her akşam üstad nakkaşlarca çizilen resimler ve Meddah'ın kulağına fısıldanan şakalarla işe devam edildiğini anlattım. Erzurumi Vais hakkındaki iğnelemeler, hocanın öfkesinden korkan nakkaşları hem keyiflendirdiği hem de kahveye pek çok yeni müşteri çektiği için Edirneli kahvehaneci tarafından da teşvik ediliyordu. Meddah'ın her gece arkasına astığı önümüzdeki bu resimleri, Zeytin kardeşimizin boş evine baskın verdiklerinde bulduklarını söyleyip bana yorumumu sordular. Yoruma gerek olmadığını, kahvecinin de Zeytin gibi bir kalenderi aptalı, dilenci, hırsız, yaban bir alçak olduğunu söyledim. Hoca efendinin sözlerinden ve özellikle cuma vaazlarında kaşlarını çatıp anlattıklarından ödü kopan saf Zarif efendi, bunları Erzurumilere şikayete kalkışmıştır diye açıkladım. Ya da büyük ihtimal yapmayın, etmeyin diye uyarmaya kalkınca kahveci ile aynı meşrepten Zeytin'in zavallı müzehibi acımasızca katlettiğini söyledim. Buna öfkelenen Erzurumiler de belki Zarif Efendi eniştenin kitabını da onlara anlattığı için, belki onu sorumlu tuttukları için enişte efendiyi katletmişler. Bugün de bir ikinci intikam kahveyi basmışlardı. Her kapağı açmanın, her taşı kaldırmanın keyfiyle eşyalarımı didik didik eden tombul kelebek ile ciddi kara bir hayalet gibiydi o. Bütün bu anlattıklarımı ne kadar kendilerini veriyorlardı. Nakışlı ceviz sandıkta çizmelerim, zırhlarım ve sefer teçhizatım ile karşılaşınca kelebekin çocuksu yüzünde bir kıskançlık gördüm. Ve herkesin çok iyi bildiği şeyi yeniden gururla ilan ettim. Orduyla sefere çıkıp topların atışına, düşman kalelerinin kulelerine, kafir askerinin kıyafetinin renklerine, dere boylarında cesetlerin uzanışına, kellelerin yığılışına, zırhların içindeki süvarilerin dizilip saldırıya geçişine dikkatle bakıp zafernamelerde gördüklerini resmeden ilk Müslüman nakkaşım ben. Kelebek zırhımı nasıl takıp giydiğimi göstermemi isteyince hiç çekinmeden kara tavşan türküyle kaplı mintanımı, gömleğimi, çakşırımı, donumu çıkardım. Ocağın ışığında beni seyretmelerinden hoşlanarak zırh içine giydiğim uzun ve temiz donumu, soğuklarda zırh altına giyilen kırmızı çuhadan kalın gömleği, yün çoraplarımı, sarı deriden çizmeleri ve üzerine şermuzeyi giydim. Mahfazasından çıkarıp göğsüme zırhımı zevkle geçirdim. İç oğlanına emreder gibi sırtımı dönüp zırhın bağlarını kelebeke sıkı sıkıya bağlattım. Ve omuzlarımı da emir verir gibi taktırdım. Kolluklarımı geçirir, eldivenlerimi giyer, deve tüyünden kılıç kemerini takar ve en sonunda merasimlerde giydiğim sırmalı tolgamı takarken bundan sonra savaş meclislerinin eskisi gibi resmedilmeyeceğini gururla söyledim. Artık karşılıklı düzgün dizilmiş iki ordunun süvarilerini aynı kalıbı bir tersine bir yüzüne çevirip resmetmek olmaz dedim. Bundan sonra Ali Osman'ın nakkaşhanelerinde savaş meclisleri benim gördüğüm ve resmettiğim gibi orduların, atların, zırhların ve kanlı ölülerin birbirlerine karışmasıyla çizilecek. Nakkaş kendi gördüğünü değil Allah'ın gördüğünü resmeder dedi kelebek kıskançlıkla. Evet ama dedim. Yüce Allah da bizim gördüğümüzü görüyor zaten. Allah bizim gördüğümüzü de görüyor elbette. Ama bizim gibi görmüyor gördüğü şeyi dedi kelebek beni azarlar gibi. Bizim şaşkınlıkla karma karışık gördüğümüz bir savaşı o bütün yakınlığıyla karşılıklı düzgün dizilmiş iki ordu olarak görür. Cevabım vardı elbet. Allah'a inanalım ve onun bize gösterdiğini resmedelim yalnızca. Göstermediğini değil. Demek isterdim ama sustum. Kelebek beni Frank taklitçiliğiyle suçlayacak kadar hançerinin yanıyla zırhımı denemek bahanesiyle tolgama ve sırtıma acımasızca vuruyor diye susmamıştım ama. Kendimi tutup bu güzel gözlü budalayı ve karayı kazanırsam ancak Zeytin'in kumpasından kurtulacağımızı hesaplıyordum. Burada bulamayacaklarını anlar anlamaz aradıklarının ne olduğunu söylediler. Rezil katilin çaldığı bir resim varmış. Bunun için evimin zaten arandığını, bundan böyle akıllı katilin o resmi hiç erişilmez bir yere saklayacağını, Zeytin vardı aklımda, söyledim. Ama ne kadar dikkat ettiler. Burnu kesik resmedilmiş atı, padişahımızın Üstad Osman'a verdiği 3 günün bitmek üzere olduğunu, Kara uzun uzun anlattı. Burun deliği kesik atların işaret ettiği şeyde ben ısrar edince, Kara, Üstad Osman'ın bir ipucu olarak bu atları Zeytin'e bağladığını, ama hırslarımdan emin olduğu, benden en çok şüphelendiğini gözlerimin içine baka baka söyledi. İlk bakışta buraya benim katil olduğuma inanmaya ve bunu kanıtlamaya gelmişlerdi. Ama bana kalırsa tam bu değildi geliş nedenleri. Yalnızlıktan ve çaresizlikten de kapımı çalmışlardı. Kapıyı açtığımda kelebekin bana doğru tuttuğu hançer titriyordu. Hem kim olduğunu bir türlü çıkaramadıkları alçak katil, eski bir dostun gülümseyişiyle kendilerini karanlık bir köşede sıkıştırıp gırtlaklarını kesiverecek diye ödleri kopuyordu. Hem Üstad Osman'ın padişahımız ve hazinedar başıyla anlaşıp kendilerini işkenceciye teslim edivereceği uykularını kaçırıyordu. Hem de dışarıdaki Erzurumi kalabalığı maneviyatlarını bozuyordu. Bu telaş içinde benim dost olmamı isterlerdi. Ama Üstad Osman onlara bunun tam tersini söylemişti. Şimdi en içlerinden diledikleri gibi bunun tam tersinin doğru olduğunu onlara incelikle göstermeliydim. Büyük Üstad'ın yanıldığını, bunadığını söylemek, kelebeki hemen karşıma almak demek olacaktı. Çünkü elindeki hançer ile zırhımı dövmekte olan kelebek, kirpikli güzel nakkaşın buğulu gözlerinde, gözdesi olduğu Büyük Üstad'a duyduğu aşkın solgun alevlerini hala görür gibi oluyordum. Gençlik yıllarımda bu ikisinin ustayla çırağın yakınlığı, diğer nakkaşlar arasında aşırı kıskançlıkla iğnelenirdi. Ama bunlar aldırmaz, herkesin önünde göz göze uzun uzun bakışırlar, herkesin önünde koklaşırlar, sonra Üstad Osman kalemi en kıvrak, renk fırçası en sağlam olanın kelebek olduğunu acımasızca ilan ederdi. Çoğu zaman doğru olan bu yargı, kıskanç nakkaşlar arasında kalemler, fırçalar, hokkalar ve kalem kutularının edepsiz kinayeler, şeytanca telmihler ve açık saçık istiareler için kullanıldığı bitip tükenmez kelime oyunlarına yol açardı. Bu yüzden bugün Üstad Osman'ın kendinden sonra nakkaşhanenin başına kelebeki geçirmek istediğini sezen tek ben değilim. Başkalarına benim kavgacılığım, geçimsizliğim ve dikbaşlılığımdan söz ederken aslında Büyük Üstad'ın kafasında bu olduğunu uzun zamandır anlıyordum. Benim Zeytin'den ve kelebekten çok daha fazla Frank usullerine yatkın olduğumu, eski üstadlar asla böyle nakşetmezdi deyip padişahımızın yeni isteklerine sırt çevirmeyeceğini de haklı olarak düşünüyordum. Bu noktada Kara ile sıkı bir işbirliği yapabileceğimi biliyorum. Yeni ve heyecanlı damadımız, rahmetli eniştesinin kitabını bitirmeyi, yalnızca güzel Şeküre'nin kalbini fethetmek ve babasının yerini tutabileceğini göstermek için değil, kısa yoldan padişahımızın gözüne girmek için de çok istiyor olmalıydı çünkü. Böylece hiç beklemedikleri bir yerden yakaladım işin ucunu. Eniştenin kitabının eşi benzeri görünmez bir mutlu mucize olduğunu söyleyerek konuyu açtım. Bu harika, padişahımızın buyurdukları ve rahmetli enişte efendinin istediği gibi bitirildiğinde, bütün dünya Osmanlı padişahının gücüne, zenginliğine ve biz usta nakkaşlarının hüner, zarafet ve marifetine parmak ısıracaktı. Bizlerden, gücümüzden ve acımasızlığımızdan hem korkacaklar, hem de dertlenip gülüştüklerimize, Frank üstadlarının usullerinden bir şeyler aldığımıza, şen şakrak renklerimize ve en hurda ayrıntıyı görmemize bakıp, en zeki sultanların nadiren sezebildikleri şeyi, bizlerin hem nakşettiğimiz resmin alemi içinde bir yerde, hem de çok uzakta, eski üstadların arasında bir yerde durduğumuzu korkuyla hissedeceklerdi. Kelebek önce zırhımın hakiki olup olmadığını anlamak isteyen bir çocuk gibi vuruyordu. Sonra zırhımın sağlamlığını denemek isteyen bir arkadaş gibi vurmaya başladı. Daha sonra önceki 2 bahaneyle zırhı bir şekilde delip canım yakmak isteyen iflah olmaz bir kıskanç gibi vurmaya başladı. Aslında benim kendisinden de hünerli olduğumu anlıyor, dahası Üstad Osman'ın bunu bildiğini de acıyla seziyor olmalıydı. Kelebek, Allah vergisi yeteneği yüzünden eşsiz bir üstad olduğu için onun kıskançlığı bana daha da gurur verdi. Ben onun gibi ustamın kamışını tutarak değil, kendi kamışımın gücüyle usta olduğum için onun üstadı olduğumu ona kabul ettirebileceğimi hissettim. Sesimi yükseltip ne yazık ki padişahımızın ve rahmetli eniştenin bu mucize kitabını baltalamak isteyenler olduğunu anlattım. Üstad Osman hepimizin babası, üstadıydı. Her şeyi ondan öğrenmiştik. Ama padişahımızın hazinesi içinde iz sürüp alçak katilin Zeytin olduğunu anladıktan sonra onu bilinmez bir nedenden saklamaya çalışmıştı. Evinde bulunamayan Zeytin'in Fener Kapı yakınlarındaki Metruk Kalenderi tekkesinde gizlendiğinden emin olduğumu söyledim. Bir rezillik ve ahlaksızlık yatağı olan bu tekkenin bu yüzden değil, Acemlerle bitmez tükenmez savaşlar yüzünden padişahımızın dedesi zamanında kapatıldığını, Zeytin'in bir zamanlar kapılı tekkeyi beklemekle olduğunu hatırlattım. Eğer bana güvenmiyor da dediğimin arkasında bir kumpas olduğunu düşünüyorlarsa hançer onların elindeydi, cezamı orada verebilirlerdi. Pek çok zırhın dayanamayacağı iki ağır hançer darbesi daha vurdu bana kelebek. Bana hak veren karaya döndü. Çocukça bağırdı ona. Arkadan yaklaştım ve zırh içindeki kolumu kelebekin boynuna dolayıp kendimi çektim ona. Öteki elimle kolunu büküp hançerini düşürdüm. Aslında ne tam dövüşüyorduk ne de tam oyun oynuyorduk. Şehname'deki böyle bir meclisin hikayesini anlattım. Az bilinen bir meclistir. Hamaran Dağı'nın eteklerinde bütün zırhları ve teçhizatıyla karşı karşıya dizilen İran ordusuyla Turan ordusunun karşılaşmasının 3. gününde her gün bir büyük Turan savaşçısını katleden esrarengiz İran savaşçısının kim olduğunu öğrenmek için Turanlılar becerikli Şengil'i saldılar meydana diye hikayeye başladım. Şengil esrarengiz savaşçıya meydan okuyunca öteki de kabul etti. İki tarafın zırhları öğle güneşinde pırıl pırıl parlayan orduları nefeslerini tutarak seyrederken iki cengaverin zırhlı atları öyle bir hızla birbirlerine girdiler ki zırhlardan fışkıran kıvılcımlar atların derilerini tütsüledi. Dövüş uzun sürdü. Turanlı ok attı, İranlı kılıcını ve atını çok iyi kullandı ve sonunda esrarengiz İranlı, Turanlı Şengil'i önce kuyruğundan yakaladığı atından düşürdü, kaçarken yetişip zırhlarıyla onu arkasından sarıldı, boynunu kavradı. Esrarengiz savaşçının kim olduğunu merak eden Turanlı, yenilgiyi kabul ederken günlerdir merak edilen şeyi çaresizlikle sordu. "Kimsin?" "Senin için benim adım ölümdür," dedi esrarengiz savaşçı. "Kimdi o?" "Efsane Rüstem'di," dedi kelebek çocuk gibi sevinçli. Onu boynundan öptüm. "Hepimiz Üstad Osman'a ihanet ettik," dedim. "Şimdi o bize cezamızı vermeden bizim Zeytin'i bulmamız, içimizdeki zehiri atıp aramızda sağlam bir şekilde anlaşmamız gerekiyor ki Nakş'ın ebedi düşmanlarına ve bizi bir çırpıda işkenceciye teslim etmek isteyenlere karşı sağlam duralım. Belki de oraya, Zeytin'in metruk tekkesine vardığımızda insafsız katilin aramızdan biri olmadığını anlayacağız." Zavallı kelebek hiç sesini çıkarmadı. Ne kadar hünerli, iddialı veya arkası sağlam olursa olsun birbirlerini nefretle kıskandıkları halde birbirlerini arayan bütün nakkaşlar gibi aslında cehenneme gitmekten ve bu dünyada yapayalnız kalmaktan ödü patlıyordu. Fener Kapı yolunda tuhaf yeşilimsi bir sarı ışık vardı yukarıda ama ay ışığı değildi. Sırf bu ışık yüzünden geceleri serve ağaçları, kubbeler, taş duvarlar, ahşap evler ve yangın yerlerinin oluşturduğu o şaşmaz İstanbul görüntüsünün yerini bir düşman kalesinin vereceği bir yabancılık duygusu almıştı.